Hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2023 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin derginin Ebedi Fecre bölümünde yer alan Hikmet ve Sırları Okuma Sanatı 2 Endam Aynası başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bir gün bir kişi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanında şu satranca hayret ederim. Satranç tahtasının uzunluk ve genişliği birer arşından ibaretken insan onun üzerinde 1 milyon oyun oynasa bir oynadığı mutlaka diğerinden farklı olur. Hiçbir oyun diğerine benzemez dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh ona şöyle dedi. Bundan daha hayrete şayan olanı vardır. İnsan yüzünün uzunluk ve genişliği birer karıştan ibarettir. Kaşlar, gözler, burun, ağız gibi azanın yerleri katiyen değişmez. Buna rağmen şark ve garpta yüzleri birbirinin tamamen aynısı olan iki kişi bile bulunmaz. Şu ufacık bir deri parçasında bu haddi hududu olmayan farklılıkları gösteren Allah'ın kudret ve azamet ve hikmeti ne yücedir. Necip Fazıl bu hikmete işaretle şöyle der. Kim bu yüzü çizen sanatkar ressam, geçip de aynaya soran olmaz mı? Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her simanın eşsiz olmasından daha muhteşem olan, halk ettiği her bir varlığın kaderinin de eşsiz olmasıdır. Bir sahnede iki farklı piyes oynansa birbirine karışır. Şu alem sahnesinde milyarlarca piyes aynı yerde oynanıyor. Hiçbiri diğerine karışmıyor. Ne muhteşem bir kudret. Cenab-ı Hakk'ın sanatının bir başka şayanı hayret tarafı, bu harikulade hilkatin ayaklar altındaki malzemesidir. Bitki ve canlıların yaratıldığı toprak terkibi, aynı zamanda bedeni yönden insanın da yaratıldığı özdür. Hazreti Adem topraktan yaratıldığı gibi ceninin baba vücudunda yaratıldığı ve anne vücudunda beslendiği gıdaları düşündüğümüzde bütün insanlarda toprak terkibiyle neşvü nema bulur. Ayet-i Kerime'de buyurulur. Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphedeyseniz şunu bilin ki biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, aşılanmış yumurtadan, sonra uzuvları önce belirsiz, sonra belirlenmiş canlı et parçasından, uzuvları zamanla oluşan ceninden yarattık ki size kudretimizi gösterelim. Ve dilediğimizi belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz. Sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için sizi büyütürüz. İçinizden kimi vefat eder, yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür. Ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelsin. Sen yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz üzerine yağmur indirdiğimizde o kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten veya çipten iç açıcı bitkiler verir. Cenab-ı Hak yeniden yaratılışı, basu badel mevti imkansız zanneden, bunu mahdut aklına sığdıramayan gafil insana adeta ''Seni ilk kez ne kadar basit maddelerden yarattığıma bir bak. Seni yeniden yaratmanın benim için ne kadar kolay olduğunu buradan anla.'' demiş oluyor. Eşsiz kudretini temaşa ve tefekkür ettiriyor. Hakikaten kış boyunca kupkuru ve simsiyah olan topraklar, bahar vaktinde sayısız tohumların birden filizlenmesi ve yerden fışkırmasıyla baştan sona yeşerir ve rengarenk çiçeklerle dolar. Ayrıca uyku da ibretli bir hadisedir. İnsan uyuyunca sanki ölmüş vaziyettedir. O vaziyette nice rüyalar ve nice haller vardır. Her uykunun sonu uyanıp kalkıştır. Yani uyku adeta her gün ölmenin ve dirilmenin bir tatbikatıdır. Dolayısıyla her baharda bu manzarayı gören ve her uykudan sonra uyandığında adeta diriliş yaşayan bir insan, Cenab-ı Hakk'ın bütün insanları yeniden yaratmaya kadir olduğundan nasıl şüphe eder? Yine Cenab-ı Hak kevni ayetlerini parmak uçlarıyla da anlatır. Haşrı inkar edenlerin toprak olmuş, ufalanmış toza dönmüş kemikler nasıl dirilecek diye ahmakça sormaları üzerine Cenab-ı Hak, insan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. Hazreti Adem'den sonra insana kadar her şahsın 2 santimetre karelik parmak izleri birbirinden farklıdır ve eşsizdir. Hiçbiri diğerinin aynısı değildir. Mikro alemde bir ilahi azamet tecellisi. Cenab-ı Hakk'a zorluk yoktur. Her şey iki harfin kaf ve nunun yan yana gelmesiyle, yani Cenab-ı Hakk'ın kün, ol emriyle oluverir. Aciz insan, onun kudretini tam manasıyla idrakten acizdir. Ancak onun sıfatlarının tecellilerini tefekkür edebilir. Hadis-i şerifte buyrulur: Allah'ın yarattıkları üzerinde tefekkür edin. Yani sıfat tecellileri, ilahi azamet akışları ve kudret nakışları üzerinde Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve azametini tefekkür edin. Zatı üzerinde düşünmeyin. Zira siz onun kadrini, kıymet ve azametini ona layık bir surette asla takdir edemezsiniz. Ayrıca Cenab-ı Hak, insanın yaratıldığı aslın çiğnenen toprak, kokmuş çamur, iğrenilip atılan değersiz su gibi maddeler olduğunu bildiriyor ki insan bir hiçlikten geldiğini idrak etsin. İnsan bedeni mesela bir gözyaşından yahut bir değerli madenden değil, kirli bir sudan yaratılmakta. Bu da insanın kibirden kurtulup tevazu ve hiçlik içinde yaşamasına mühim bir ikaz alameti. İnsan hiç olarak geldi. Tevazu sahibi olarak daima hiçliğini yaşayacak. İnsan bedeninin akıbeti de farklı değildir. O da toprağa verilir ve çürüyüp gider. Nitekim hak dostları, insanın bedenen evveli nutfe, ahiri cife olduğunu tebarüz ettirerek daima hiçlik içinde Allah'a iltica etmenin zaruretini hatırlatmışlardır. Bedenin bu kadar sufli aleme ait oluşunun bildirilmesi, insanın ruhani istidatlarını inkişaf ettirmeye doğru bir davettir. Hazreti Mevlana buyurur: Ey kardeş, bedenin et ve kemik olarak hayvanlarla aynı, sen asıl tefekkürle hayat bulmalısın. Tefekkürün gülse, sen bir gül bahçesindesin. Eğer diken gibi düşünüyorsan, aklın, fikrin, nefsani arzularına mağlup haldeyse, ateşte yanacak bir kütüksün. Yaratılış safahatının bildirilmesindeki bir başka sır, bunun bir Kur'an mucizesi olmasıdır. İnsanlık ancak son asırlarda ultrason ve benzeri cihazlarla embriyoloji sahasında insanın yaratılış safhalarını ortaya koyabilmişken, Kur'an 15 asır evvel bir biyoloji kitabı gibi insanın anne karnında geçirdiği merhaleleri bir bir saymakta. Cenab-ı Hak bir başka ayeti kerimede de geleceği ihata edecek bir üslupla şöyle buyurur: Atları, katırları ve merkepleri bilmeniz ve gözlere zinet olsun diye yarattı. Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice nakil vasıtaları yaratır. Böylece bugünkü araba, tren, uçak gibi teknolojik gelişmelere 1400 sene evvel işaret etmiştir. Bundan sonra da Cenab-ı Hakk'ın izniyle daha nelerin keşfedilip icat edileceğini bilemiyoruz. Lakin her keşfedileni yaratan Allah'tır. Cenab-ı Hak kulları vasıta etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de mahşer yerinde her insana içinde bütün hayatının kayıtlarının olduğu bir kitabın verileceği ve "Oku kitabını, bugün nefsin sana yeter" denileceği bildiriliyor. Her insan orada hayatını yeni baştan seyredecek. Asrımızda bilgisayarlara muazzam kütüphaneler, ses ve görüntü arşivleri sığmakta, okunmakta ve seyredilebilmektedir. Kur'an'da asırlar sonrasına bir işaret verilmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim daima önden gitmekte, beşeri ilimlerse onu teyit ederek geriden gelmektedir. Bir başka sır ve hikmet, ahsen-i takvim. İnsan her ne kadar değersiz, su ve çamurdan yaratılmış olsa da Cenab-ı Hak onu ahsen-i takvim üzere yarattı. İnsanın güzel yüzü, derisinin letafeti, iki büklüm değil dik durabilmesi, uzuvlarının mütenasip oluşu, elinin çok kabiliyetli bir baş parmağa sahip olmak gibi sair mahlukata göre çok daha kuvvetli ve vasıflı olması, beyin ve kalp, akıl ve gönül istidatları, konuşabilmesi gibi hususiyetler onu sair mahlukattan tamamen ayırır. Cenab-ı Hak bunca nimeti de hatırlatarak sormakta. Ey insan! Seni yaratan, seni şekilsizlikten çıkarıp düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? Bunca nimete karşı seni nankörleştiren nedir? Göz nimetini düşün, dünyaları vereceğiz deseler, göz nimetinden vazgeçer misin? Kalbini düşün, bir ömür hiç istirahat etmeden çalışan, sen uyurken de programına devam eden, kan pompalayan bir et, bir kas parçası. Böbreğini düşün, diyaliz hastalarının koca bir makineye bağlanarak saatlerce beklemek suretiyle aldıkları hizmeti, vücudunda el kadar bir çift uzuv sessiz sedasız yerine getiriyor. Parmak izlerini düşün. Cenab-ı Hak milyarlarca insan yaratıyor. Her birinin parmak izini farklı bir şekilde halk ediyor. Bunu da insanların keşfinden asırlar önce kitabında bildiriyor. Kainatta ne varsa insanda da vardır. Mesela insan vücudunda demir maddesi de erimiş vaziyette mevcuttur. İnsan, esma tecellilerine mâkes olma hususunda mahlukatın en istidatlı varlığıdır. Bu bakımdan kainatta bir endam aynası vasfında, insanın temaşa ve tefekkürüne amade kılınmıştır. Cenab-ı Hakk'ın hadis-i şerifte bildirilen 99 esması vardır ve bu isimler İslam alimleri tarafından 700'e kadar çıkarılmaktadır. Bunun dışında peygamberlerin bildiği, yalnızca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bildiği, bir de ilmini Cenab-ı Hakk'ın zatına mahsus tuttuğu esma vardır. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün varlıklar bu esma ve sıfatların farklı terkiplerinden meydana gelmiştir. Bu hakikat şu misalle daha iyi anlaşılacaktır. Bu cihandaki maddi varlıklar atomlardan ve onların meydana getirdiği element ve moleküllerden oluşur. Bunlar da terkiplerdir. İki meşhur misal: su H2O, iki hidrojen, bir oksijen, tuz, sodyum klorür. Bu formüllerdeki dizilişte ortaya çıkan tezahürlerde büyük değişiklikler meydana getirir. Kömür, grafit, kurşun kalemin yazan kısmı ve elmas maddelerinin üçü de karbondur. Fakat atom dizilişleri sayesinde çok farklı renk, yapı ve mahiyette tezahür ederler. Maddi alemdeki, halk alemindeki bu terkipler gibi manevi alemde, emir aleminde de Esma-i Hüsna'nın, yani Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının farklı farklı sonsuza uzanan birleşmeleriyle bu alemde namütenahi bir zenginlik meydana gelmektedir. Niçin yaratıldık? Cinleri ve insanları zatını tanıyıp ona kulluk etsinler diye yarattığını bildiren Cenab-ı Hak ferman buyurur. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki böylece korunmuş, Allah'ın azabından kendinizi kurtarmış olursunuz. İnsan bu dünyada maaşını veren patronu için ayda şu kadar gün ve saat çalışıyor. Patronunun emrine amade oluyor. Kendisini var eden, canlı kılan, insan eyleyen zata karşı onun istediği kulluğu eda etmesi gerekmez mi? Üstelik Rabbinin ondan istediği kulluk talimatlarının her biri kulun kendi menfaatinedir. Kul için bir nimettir. Bu hakikate rağmen Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaat etmeyen gafil insana Kur'an-ı Kerim'de tehditkar bir şekilde şöyle buyurulur. İster şükret, ister nankör ol. İkisinin de karşılığı mükafat veya cezası sanadır. Çünkü insanı ölümle başlayan muhataralarla, tehlikelerle dolu bir ebediyet yolculuğu beklemektedir. O, abus ve kasvetli günde ancak Allah'a dost olabilenler, korku ve hüzünden azade olabilecektir. Allah'a dost olabilmenin yolu da ona kulluktur. Onun talimatlarına gönülden itaattir. Cenab-ı Hakk'ın cömertliği sonsuzdur. Bizlere muhteşem nimetler, saymakla bitiremeyeceğimiz ikramlarda bulunmuştur. Ancak unutmamak gerekir ki, bütün bu nimetler, yaratılış gayemiz olan kulluk çerçevesi içinde bize mükemmel birer ikram olur. O çerçevenin dışına çıkarılırsa vebal olur, hesabı verilemeyecek bir mesuliyet olur. Bu nimetlerin en mühimlerinden biri de bilhassa mevzumuz olan tefekkürle alakalı akıl nimetidir. Akıl nimeti vahyin muhtevası içinde kullanıldığında bizi huzur ve saadete götürecek bir nimettir. Lakin bu nimeti kullanırken şayet vahyin dışına çıkılırsa akıl nimet olmaktan çıkar, iki cihanımız için felaket olur. Hak ve hakikatten ayrılan ve aklın putperesti olan filozofların birçoğu çıldırmış, kimi tımarhaneye düşmüş, kimi de intihar etmiştir. Hiçbiri huzur bulamamıştır. Onların felsefesiyle saadete kavuşan ne bir fert ne de bir toplum gösterilebilir. Onların heva ve heves mahsulleri ancak zalimlere sermaye olmuştur. Lakin bu bedbahtlar, şeytan süslemesiyle insanlara yol göstericiler imiş gibi reklam edilmişler, binlerce insan bunları takip etmek yüzünden dalalete, sapıklığa düşmüş ve zulme duçar olmuşlardır. Bugün kendi insanlarımız arasından dahi muhtevasını bilmeden felsefe okumaya talip olanlar, felsefe tahsiliyle övünenler çıkıyor. Halbuki felsefe okunacaksa ancak filozofların gerçek yüzünü bilen rahmetli Nurettin Topçu gibi bir hocanın maiyetinde okunmalıdır. Böyle bir hoca filozofların fikri bozukluklarını ve yanlışlarını ortaya dökecek, onların balon gibi şişirilmiş sistemlerinin aslında insanları nasıl bir felakete sürüklediğini gösterecektir. Aksi halde felsefeyi, hiçbiri kendisine dahi bir saadet ve huzur temin edememiş filozoflara hayranlık duyarak okumak insanı hak ve hakikatten uzaklaştırır. Kalbe ve zihne zehir serper. Cahiliyeye hayran olan kişi şerrin ve aklın budalası olur. Gerçek fikir derinliği İslam'dadır. Hakiki hikmet Kur'an'dadır. Hayran olunacak idrak ve marifet, Resulullah Efendimizin marifetullah seviyesindedir. Sonra onun talebeleri olan sahabe ve hak dostlarının hikmet ve marifet sofralarındadır. Asrımızda Müslüman beldelerde yaşanan ve yakın zamanda Filistin'de ve Gazze'de en ağır şekilde tekerrür eden zulümler, batıya hakim olan dünya görüşünün ve felsefelerin gerçek yüzünü bize bir kere daha seyrettirmiştir. Kapitalistler ve liberaller, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler diyerek nefsani arzulara ve şeytani hoyratlıklara tam bir serbestiyet tanıdılar. Hiçbir maneviyata sahip olmayan bu dünya görüşü, kendi menfaatinden başkasını düşünmeyen, egoist, kibirli, vahşi ve zalim bir insan tipi meydana getirdi. İşte İsrail'in haftalar süren zulmü ve onu hunhar katliamlarında destekleyen küresel güçler. Biçare insanların evlerini ve yurtlarını enkaza döndüren, kadınları, yaşlıları, hastaları ve hatta bebekleri katleden, hastahaneleri bombalayan bu gaddar zalimler hangi dünya görüşüyle yetiştiler? Mazlumların feryatlarına sağır kalan küresel güçler hangi felsefelerin zehriyle bu hale geldiler? Zalimlerin sonu daima helaktir. Hiçbiri abad olmamıştır. Her biri berbat olmuştur. Onlara hayran olanlar da bu helakten pay almaktan korkmalıdır. Hasılı, aklımızı vahyin içinde kullanmakta memuruz. Diğer uzuvlarımızı da Hakk'a kullukta, ibadet-ü taatte, hizmet ve gayrette istihdam etmeliyiz. Cenab-ı Hakk'a kulluk gayesinin rehberlik ettiği bir tefekkürle toprağa bir kere daha nazar edelim. İnsan bedeninin malzemesiyle toprağın muhtevası aynıdır. İnsanın bedeni varlığı topraktan geldiği gibi yolun sonunda yani vefat ettiğinde yine toprağa döner. Diyebiliriz ki bastığımız toprak bugüne kadar gelen milyonlarca insanın topraktan gelip tekrar toprağa dönmüş bedenleriyle doludur. Sanki üst üste çakışmış milyonlarca gölge gibi, aynı zamanda da istikbalde nice insanın vücudunu teşkil edecek malzeme de orada. Dolayısıyla toprak, geçmişi ve geleceği sinesinde barındırmasıyla ne büyük bir ibret manzarasıdır. Velhasıl kainat ilahi bir ibret dershanesi. Bizlere düşense bu dershanenin samimi bir talebesi olmaya gönül verebilmek. Yere, toprağa ve suya dair hakikatler üzerinde bir nebze tefekkür ettik. Saymakla bitmeyecek nice nimetten bir kısmını zikrettik. Şimdi başımızı semaya kaldıralım. Sema ile tefekkür. Ayet-i Kerime'de buyrulur. O ki, birbiriyle ahenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? İnsanlık asırlardır semayı, ondaki mücevherat ve zinet misali yıldızları hayranlıkla seyretmekte. Takvimini gökteki iki ışık kaynağından, ay ve güneşten öğrenmekte. Fen ilerledikçe insanoğlu teleskopla semaya tekrar baktı. Daha büyük mercekler yapıp, daha büyük teleskoplar inşa edip tekrar baktı. Sonra teleskopları fezaya gönderdi, tekrar baktı. Her defasında kusur bulmak bir tarafa hayranlığı ve dehşeti arttı. Son gönderilen feza teleskobundan alınan bilgilere göre, görülebilen kainattaki galaksi sayısı yaklaşık 2 trilyon. İçinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinde 200 ila 400 milyar yıldız bulunmakta. Bunlardan biri ise Güneş. Galaksimizin çapı 100 bin ışık yılı ve saniyede yaklaşık 500 metre genişlemeye devam ediyor. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Semayı kendi ellerimizle, kuvvetle ve çok sağlam bir şekilde biz bina ettik ve biz onu elbette genişletmekteyiz. Bu muazzam trafikte bir kaza, bir nizamsızlık, bir uygunsuzluk var mı? Hayır. Her varlık mükemmel bir düzen içinde. Bu rakamlar, hesaplar, bu muazzam azamet ve kudret insan zihnini aşıyor. Her iki ucu sonsuza uzanan bir çizgiyi tefekkür etmeye çalışalım. İnsan zihni sonsuzluğu idrak edemiyor. Orada donup kalıyor. Peygamber Efendimizin arşın kürsinin büyüklüğünü tarif ederken yaptığı şu teşbih de kelimelerin kifayetsizliği içinde kesretten kinaye kabilindendir. Ya Ebazer, yedi göğün kürsiye olan nispeti ancak geniş düzlük bir arazide, bir çölde bırakılmış bir halka gibidir. Arşın kürsiye büyüklüğü, üstünlüğü ise bu geniş düzlük arazinin halkaya olan büyüklüğü, üstünlüğü gibidir. Ziya Paşa'nın söylediği gibi akıl terazimiz bu hesapları tartamaz hale geliyor. İdraki meali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Yüksek hakikatleri idrak etmek bu küçük aklın kârı değildir. Çünkü bu küçük terazi bu kadar ağırlığı kaldıramaz. Yine Ziya Paşa diyor ki, sanatı karşısında akılların hayrete düştüğü kudretiyle en üstün alimleri bile aciz bırakan Allah Teala'yı tesbih ederim. Cenab-ı Hak yıldızların mevkilerine, kara deliklere yemin ederken, insanın idrakinin ötesinde olduğuna işaretle şöyle buyuruyor. Bilseniz bu gerçekten büyük bir yemindir. Yakın sema diyebileceğimiz atmosferimiz de sayısız nimetle dolu. Biz gökyüzünü korunmuş bir tavan gibi yaptık. Onlarsa gökyüzünün ayetlerinden yüz çevirirler. Birçok ayeti kerime semayı bir bina, korunmuş bir tavan olarak tefekkür etmemizi bize talim buyurur. Güneş sistemindeki Jüpiter ve Satürn gibi büyük gezegenler ve dünyanın etrafında pervane olan Ay, feza boşluğundan gelip dünyaya çarpabilecek göktaşlarına karşı bir tavan hükmündedir. Bunlardan sıyrılıp dünyaya yaklaşabilmiş göktaşları ise atmosfere girdiğinde derhal sürtünme neticesi yanmakta ve ekseriya zemine düşmeden eriyip toz haline gelmektedir. Bu da atmosferin korunmuş tavan manasının bir başka tezahürüdür. Ayrı bir hikmettir ki bu tozlarda bulutları aşılayarak yağmurların damla damla yağmasına vesile olmaktadır. Bugün güneşten gelen ultraviyole, mor ötesi ışınların radyasyon yaydığı ve kanserojen olduğu bilinmektedir. Atmosferimiz ise büyük ölçüde bu ışınları filtre etmektedir. Atmosferin bir başka hususiyeti, güneşten adeta bir paket içinde gelen ışığın arzda yandıktan sonra bir fanus gibi aydınlık oluşturmasıdır. Mesela ay atmosferden mahrum olduğu için zemini aydınlansa da hemen üstü karanlık kalır. Atmosferdeki en büyük nimetse teneffüs edebildiğimiz havayı bize sağlamasıdır. Yanıcı bir madde olan oksijenin atmosfer terkibindeki %21 şeklindeki nispeti de en uygun seviyededir. Daha azının teneffüs etmekte sıkıntılara, daha fazlasının sık sık yangınlara sebebiyet vereceği ifade edilmektedir. Ateistler bile yarın oksijen düşer mi diye bir endişe duymadan ilahi kudrete itimat halinde yaşamaktadır. Cenab-ı Hak gece ve gündüzün birbiri ardına gelmesini, gecenin mahremiyete ve istirahate uygun olarak karanlık, gündüzünse gayret ve çalışmalara uygun olarak aydınlık olmasını tefekkür etmeye devam ediyor. Gece ve gündüzün değişimi, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinin neticesi. Eğer bu süre daha yavaş olsaydı, gece ve gündüzün süresi aynı nispette uzun olurdu. Nitekim kendi ekseni etrafında yaklaşık 30 günde dönen ayda 15 gün gece, 15 gün gündüz yaşanmaktadır. Gece ve gündüz uzadıkça aralarındaki sıcaklık farkı artmaya başlar. 24 saatlik günde bile sıcak ve soğuk farkı oluşmakta, ancak denizlerin geç ısınıp geç soğuması sayesinde bu fark dengelenmektedir. Cenab-ı Hak gece ve gündüzü tefekkür ettirerek soruyor. Resulüm, de ki, düşündünüz mü hiç, eğer Allah üzerinizde geceyi ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka size bir ışık getirecek ilah kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? De ki, söyleyin bakalım, eğer Allah üzerinizde gündüzü ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek ilah kimdir? Hala görmeyecek, idrak etmeyecek misiniz? Dünya kendi etrafında saatte 1667 kilometre hızla döner. Güneş etrafında da saniyede yaklaşık 30 kilometre hızla döner. Aynı zamanda güneş sistemiyle beraber fezada da hızla hareket eder. Yörüngesinde aydan ve diğer gezegenlerden kaynaklanan daha birçok tesirlere maruz kalır. Lütfi ilahi bizler bu muazzam suretten zarar görmeden huzur içinde hayatlarımızı yaşıyoruz. Çünkü atmosfer de arzla beraber dönmekte. Ayet-i kerimede buyrulur. Sen dağları görür, onları hareketsiz, sabit sanırsın. Halbuki onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. Bu ayet-i kerimede kıtaların yavaş yavaş birbirinden ayrıldığına da işaret vardır. Bu ayet-i kerimeleri de bir tefekkür etmeli. Miladi 7. asrın Arabistan'ında bir insan bütün bu hakikatleri nasıl bilebilirdi? Nasıl her birinde isabetle, hiç hataya düşmeden asırlar sonra bulunabilecek hususları dile getirebilirdi? Elbette Yüce Peygamber, alemlerin Rabbinden vahiy almış ve ancak kendisine vahyedileni bizlere bildirmiştir. 50 sene evvel yazılmış tıp, fizik ve feza kitaplarındaki bilgilerin mühim bir kısmı eskidi, onların yanlış oldukları anlaşıldı. Tashihe muhtaç kaldı. Bir alimin dediği gibi, dünya yaşlandıkça Kur'an gençleşiyor. Cenab-ı Hak, dünya ile güneşin rotalarını ve birbirlerine karşı konumlarını muazzam bir hassasiyetle takdir etti. Dünyanın 23,5 derecelik bir eğimi olmasaydı, mevsimler meydana gelmezdi. Muazzam bir ilahi ekolojik denge. Cenab-ı Hak, yeryüzünün her bölgesindeki iklime göre farklı bitki örtüleri ve canlılar yarattı. Mesela yüksek sıcaklık ve susuzluk sebebiyle mahsul çeşitliliğinin çok düşük olduğu çöl bölgelerine hurma gibi vitamin ve besleyiciliği çok yüksek bir enerji kaynağı lütfetti. Buz kaplı yerlerde ayrı canlılar, senenin bir kısmını kar altında geçiren bölgelerde farklı bitki ve hayvanlar, denizin altında, mağaralarda, yüksek dağ başlarında her birinde ayrı bir sanat, ayrı bir fevkaladelik. Görüp idrak edebilenlere, kalp gözünü açanlara ne mutlu. Hayran olup iman edenlere, tefekkürü ihlasına ve takvasına anahtar kılabilenlere ne mutlu. Bir kişi sahilden baktığında denizin sadece ufka kadar olan satını görür. Denizin derinlerindeki muhteşem manzaraları göremez. Güçlü bir dalgıçsa derinliklere indikçe her merhalede farklı farklı acayip ve harikulade manzaralar seyreder. Manevi hayatta böyledir. Kalp terakki ettikçe idrak ve şuur inkişaf eder. Böylece kavli ve kevni ayetleri tefekkür derinleşir ve ziyadeleşir. Rabbimiz enfüs ve afakta sergilediği muhteşem ayetlerini görebilen, temaşa edebilen ve bu tefekkürle imanda derinleşen kullarından eylesin. Kainattaki sır ve hikmet tecellilerine âmâ olan alık ve nadan gafillerden olmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak hislerimizi kendi rızasıyla telif eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2023 sayısında yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hikmet ve Sırları Okuma Sanatı 2 Endam Aynası başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.